Ayrım 7, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 72. Kara aygırı sultana binmiş olan William, dalga kıranın ucunda durduğu yerden şapkasını kaldırarak denize açılan iki gemiyi selamladı. Hal kıç güvertesinin küpeştesine yürüyüp oğlunun selamına karşılık verdikten sonra döndü ve geminin alabanda edilerek boğazdan geçirilmesi ve açık denize çıkması için emir verdi. Penley burnunu dönüp İngiltere'nin yeşil tepeleri gerilerinde kalırken Hal Ned Tyler'a Uşant'ı geçmek için nasıl bir rota izleyelim diye sordu. Ned bu modern gemide eski boyunduruk yekesini yerine alan son model dümen dolabının başında duruyordu. Harikulade bir icattı bu. Eski boyunduruk yekesini kullanan dümenci merkezin her iki yanında sadece 5 derecelik devirle sınırlıydı. Ama bu yeni dümen dolabıyla dümen yekesini 70 derece döndürerek geminin yönü üzerinde daha büyük bir kontrol kurulabilirdi. Ned, rüzgar uygun kaptan, güneybatı kerte güney diye yanıt verdi. Sorunun sadece bir formalite olduğunu, Hal'in kamerasından daha çıkmadan pusulasına danıştığını biliyordu. Hal ona, öyleyse ona göre volta vur dedi. Ned de dairesel volta levhasının kenarındaki bir deliğe ona göre bir çivi geçirdi. Her yarım saatte bir çivinin eklenmesiyle vardiyanın sonunda ortalama rota bulunabilecek ve geminin mevkii parakete hesabına göre saptanabilecekti. Hal yelkenlere bakarak geminin kıç tarafına yürüdü. Pupa yönünden esen rüzgarla serbest hareket ediyorlardı. Ned'in ayarlaması sayesinde her yelken rüzgarla doluyor, seraf bir dalgadan diğerine adeta uçuyordu. Hal yoğunluğuyla kendisini şaşırtan vahşice bir coşku duydu. Bir geminin ve macera beklentisinin beni bu denli neşelendirmesi için fazla yaşlı olduğumu sanıyordum diye düşündü. Yüzünün sakin, yürüyüşünün vakur görünmesi için çaba harcıyordu. Ama kıç kasarasında duran koca Daniel'la göz göze geldiğinde her ikisi de birbirinin neler hissettiğini anlıyordu. Yolcular geminin ortasında küpeşteye abanmışlardı. Kadınların etekleri rüzgarda kabarıp dalgalanıyor, uçmaması için başlıklarına yapışmak zorunda kalıyorlardı. Fakat kara gerilerde kalıp da deniz gemiye tüm gücünü hissettirince arka arkaya küpeşten ayrılıp aşağı koştular. Yalnız Caroline babasının yanında kalmıştı. Bütün gün ve bunu izleyen günlerde rüzgar kuvvetlendi. İki gemi de rüzgarın kuvvetiyle ilerlerken bir akşam rüzgar fırtınaya çevirdi ve Hal yelkenleri sarmak zorunda kaldı. Ortalık karardığında her iki gemi iletişim sağlamak için ana gabyalarına fenerler çıkardılar. Şafak sökerken de Ned Hal'in kapısını vurarak Yeoman'ın 2 mil geride olduğunu ve iskele baş omuzluğunda Uşant'ın ışığının görülmeye başlandığını haber verdi. Daha öğle olmadan Uşant'ın etrafını döndüler ve kötü ünlerini haklı çıkaran Biscay'ın fırtınalı sularına paldır küldür daldılar. Mürettebat bundan sonraki hafta boyunca yelkenleri kullanmada, gemiyi dalgalı sularda ve sert rüzgarlarda idare etmede iyi deneyim sahibi oldu. Hanımların içinde yalnız Caroline etkilenmemiş görünüyor ve Bay Walsh'un sıkışık küçük kamerasındaki günlük dersleri için Tom'la Dorian'a katılıyordu. Genç kız az konuşuyor, Tom'la hiç ilgilenmiyor, delikanlının en esprili sözlerini bile duymazdan geliyordu. Bay Walsh'ın onlar için hazırladığı matematik problemleri için Tom ona yardım önerince kabul etmedi. Yabancı diller ve matematik Tom'un çok başarılı olduğu iki alandı. Caroline Alf Wilson'ın öğleden sonraları 3 oğlana verdiği Arapça derslerine katılmayı da reddetmişti. Biscay körfezinden geçişte Guy deniz tutması yüzünden epeyce rahatsız olmuştu. Bir oğlunun dalgaların hareketine yenik düşmesi Hal'i bayağı üzmüştü. Yine de kıç kamerasının bir köşesinde onun için yere şilte serdirdi. Guy orada soluk bir yüzle ve inleyerek yatıyor, ölüm derecesinde hasta görünüyordu. Tabii bir şey yiyemiyor, sadece Aboli'nin ağzına dayadığı maşrabadan birkaç yudum su içebiliyordu. Bayan Beatty ile iki küçük kızının da durumu parlak değildi. Hiçbiri kamerasından çıkamıyordu. Doktor Reynolds günlerinin büyük bir kısmını Caroline'ın da yardımıyla onlara bakarak geçiriyordu. İkide bir de sağa sola lazımlıklar koşturuluyor, içlerindekiler geminin bordasından denize dökülüyordu. Kıç kameralarını kusmuğun ekşi kokusu kaplamıştı. Hal karanlıkta Madeira ve Kanarya adaları çevresinde karaya oturmamak ve sonunda ekvator çevresindeki sakin sulara girildiğinde daha elverişli rüzgarlar yakalamak umuduyla rotanın batıya çevrilmesini emretmişti. Fırtına şiddetindeki rüzgarlar ancak Madeira'nın 500 kilometre doğusunda 35 derece kuzey enlemine yaklaşıldığında yatışmaya yüz tutmuştu. Hal bu rahat koşullar altında yelkenler ve geminin donanımının fırtınalar sırasında gördükleri zararların onarılmasına, mürettebatını yelken açma ve sarma dışındaki manevralara alıştırmaya geçebildi. Gemiciler giysilerini ve suya batmış yataklarını kurutabildiler. Aşçı da ateşini yakıp sıcak yiyecekler hazırlayabildi. Gemideki hava tamamen değişmişti. Bayan Beatty ile kızları da birkaç güne kalmadan güvertelerde belirmişlerdi. Önceleri solgun ve halsizdiler ama canlanmakta gecikmediler. Aradan çok geçmeden Agnes ile Sarah geminin baş belaları kesildiler. Özellikle dayanılmaz bir hayranlık duydukları Tom'a musallat olmuşlardı. Delikanlı sırf kurtulmak için Aboli'yi, babasının vermeyeceğini bildiği iznini almadan yukarılara çıkmasına razı etti. Hal sabah vardiyası devredilirken güverteye çıkınca Tom'u güvertenin 9 metre yükseğindeki serenin üstünde çıplak ayaklarıyla cam adanın fora edilmesine yardım ederken buldu. Adamcağız başını arkaya atmış durumda dona kalmıştı. Endişesini belli etmeden Tom'u güverteye indirecek bir emir bulmak için harıl harıl düşünmeye başladı. Dümen yekezinden yana bakınca güvertedeki bütün subayların ona baktıklarını gördü ve küpeştenin yanındaki Aboli'nin yanına yürüdü. Aboli yavaşça Grandi direğine ilk tırmandığın günü hatırlıyorum, Gudvane dedi. Agulha sığlığının dalgalar sularındaydık. Sana ana çarmıhlardan daha yükseğe çıkmanı yasakladığım için yapmıştım bunu. Klebe'nin şimdiki yaşından 2 yaş küçüktün ama oldu bitti ele avuca sığmaz bir çocuktun. Aboli böyle diyerek başını salladı ve denize tükürdü. Baban Sir Francis seni kırbaçlamak istemişti. Ona engel olmamalıymışım. Hal olayı çok iyi hatırlıyordu. Bir tür çocuksu meydan okuma olarak başlayan şey direğe sarılmasıyla acınacak bir dehşete dönüşmüştü. 30 metre aşağısındaki güvertenin görüntüsü gemi batıp çıkarken yeşil dalgalarınkine karışıyordu. Tom şimdi kendisinin o günkü yaşından gerçekten 2 yaş büyük müydü? Muhakkak olan şu ki oğlunun üstünde asılı olduğu seren Grandi direğinin yarısına bile ulaşamıyordu. Ana serenden birinin düşüşünü ikimiz de görmüşüzdür diye homurdandı. Kemikleri kırar. Ana direğin şapkasından düşüş gibi sonuç kesin ölümdür. Klebe düşmeyecek, delikanlı maymun gibi tırmanıyor. Aboli sırıttı. Kime çekmiş acaba? Hal espriyi duymazlıktan geldi ve sözüm ona seyir defterini tutmak için kamerasına döndü. Gerçekte ise oğlunu daha fazla seyretmeye dayanamamıştı. Sabahın kalan kısmında başının yukarısında etin güverteye çarpmasını çıkardığı korkunç sesi ya da denize adam düştü feryadını duymayı bekledi. En sonunda kamerasının kapısı vurulup da ağzı kulaklarına varan Tom başını içeri uzatarak nöbetçi subayından bir mesaj getirince hal dayanamayarak onu kucakladı. Ekvator çevresinin sakin hava bölgesine girdikleri zaman gemi hareketsiz kaldı. Bütün yelkenleri sarkmış, altında en küçük bir anafor hatta dalgacık kalmamıştı. Öğlene doğru Hal, koca Daniel, Ned Tyler ve Wilson'la kamerasındaydı. Wilson'a Minotaur'un Jangiri tarafından ele geçirilişini tekrarlatıyordu. Hal bütün adamlarının neyle karşılaşacaklarını bilmelerini, Jangiri'yi savaşa davet etmenin en iyi yolunu ve bağlama limanının yerini keşfetmeleri konusunda fikir edinmelerini istiyordu. Hal birden sözünü keserek kulak kesildi. Güvertede olağan olmayan bir faaliyet vardı. Ayak sesleri ve hafif gülüşler duyuluyordu. ''Kusuruma bakmayın beyler.'' Ayağa kalkıp güvertenin merdivenini koşa koşa çıktı. Yukarıda hızla etrafına baktı. İşi gücü olmayanların hepsi oradaydı. Bütün başlar arkaya devrilmiş Grandi direğine bakıyordu. Hal de baktı. Tom Kuntra Baba Fingo seredine ata biner gibi oturmuş Dorian'a cesaret verici sözler yağdırıyordu. ''Haydi gel Dory, sakın aşağıya bakma.'' Dorian altındaki çarmıhlara asılıydı. Bir an oğlunun orada güvertenin 24 metre yukarısında donup kaldığını sanan Hal'in kalbi duracak gibi oldu. Ama sonra çocuk hareket etti. Yukarıya doğru ihtiyatlı bir adım attı. Başındaki halatlarda bir tutamaç aradı ve bir adım daha attı. ''Aferin Dory, haydi bir adım daha.'' Çocuk adına duyduğu korku Hal'in Tom'a karşı öfkesini kırbaçlamıştı. Oralara ilk çıkışında kırbacımla sırtının derisini yüzmeliydim diye düşünerek dümen yekesinin başına yürüdü ve çağrı borusunu kaptı. Ama onu ağzına götürüp çocuklara bağırmasına vakit kalmadan Aboli yetişti. ''Şu sırada onları korkutmak akıllıca olmaz Gundvane'' dedi. ''Dorian'ın bu işi başarmak için her iki eline ve dikkatine ihtiyacı var.'' Hal buruyu indirdi ve Dorian'ın çarmıhlarda elleri ve ayaklarıyla santim santim ilerlemesine yüreği ağzına gelerek seyretmeye koyuldu. ''Onları niçin durdurmadın Aboli?'' diye hiddetle sordu. ''Benim fikrimi sormadılar ki.'' ''Hal sorsalardı da oraya çıkmalarına izin verirdin.'' diye onu suçladı. Doğrusu bilemiyorum. Aboli omuzlarını silkti. Her çocuk kendi bildiği zaman ve kendi bildiği şekilde erkekliğe geçer. Adamın gözleri hala tepedeki çocuktaydı. Dorian korkmuyor. Kendisi dehşet içinde olan hal, sen nereden biliyorsun diye hırladı. Şu başını tutuşuna baksana. Tutamaçlarını kavrarken ayaklarıyla ellerine bak. Hal cevap vermedi. Aboli'nin haklı olduğunu görebiliyordu. Bir korkak iplere sarılır, gözlerini yumar, elleri titrer. Üstüne korkunun kokusu sinerdi. Dorian ise başı yukarıda, gözleri ise ileride olduğu halde ilerlemeyi sürdürüyordu. Mürettebatın hemen hemen tümü güvertedeydi. Sessiz ve gergin halde çocuğu izliyorlardı. Tom kardeşine doğru uzandı. Pek az kaldı Dory. Fakat Dorian yardım elini geri çevirdi ve gözle görülür bir çaba daha harcayarak kendini ağabeyinin yanına çekti. Bir an durup derin bir soluk aldıktan sonra başını arkaya atarak bir zafer çığlığı attı. Tom kolunu omuzlarına dayayarak kardeşini kucakladı. İkisinin de yüzünün güldüğü ta aşağıdaki güverteden görülebiliyordu. Mürettebat sözleşmiş gibi çocuğu alkış tuttu. Dorian da başından kepini çıkararak onları selamladı. O ve Tom da şimdiden geminin favori kişileriydiler. Aboli hazırmış dedi ve o bunu kanıtladı. Hal, tanrım, o daha bir bebek. Bir daha yukarı çıkmasını yasaklayacağım diye atıldı. Dorian bir bebek değil, ona bir babanın gözleriyle bakıyorsun. Aboli devam etti. Yakında bir çarpışma olacaktır ve bir çarpışma sırasında da Grandi Drey'nin bir çocuk için en güvenli yer olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bu doğruydu. O yaştayken Hal'in savaş yeri daima tepelerde olmuştu. Düşmanın ateşi daima geminin teknesine hedef alır. Düşman gemiye çıktığında da çocuk emin yerde olurdu. Hal birkaç gün sonra savaşacak kişilerin ve savaş yerlerinin listesinde bir düzeltme yaparak çarpışma durumunda Tom'la Dorian'ı Grandi Drey'nin gözcü yerine yerleştirdi. Ama güvenli ana güverteden kıpırdamaya hevesli görünmeyen Guy'ı ne yapacağını bilemiyordu. Belki de revirde cerrahın yardımcısı olabilir diye düşündü ama çocuk kan görmekten de hoşlanmayabilirdi. Sakin bölgede rüzgar onlarla adeta flört ediyordu. Günler boyunca tamamen kesiliyor, denizin çarşaf gibi oluyordu. Bastıran sıcaklık gemiyi adeta eziyor, insanlar güçlükle soluk alıyor, bütün gözeneklerinden terler fışkırıyordu. Güvertedekiler güneşten kaçmak için yelkenlerin gölgesine sığınıyorlardı. Ufukta bir kedinin patileri sanki denizin düz yüzeyini tırmalıyor, nefes gibi bir yelkenleri şişiriyor ve onları bir saat ya da bir gün boyunca sürüklüyordu. Kaprisli ve kaypak rüzgar onları yine terk ettiği, gemide suyun yüzeyinde ölü gibi yattığı zamanlar hal adamlarına savaş eğitimi veriyordu. Onları topların başında çalıştırıyor, denizciler aralarında kimlerin topları yüklemede, ateşlemede ve tekrar yüklemede daha hızlı olduğunu görmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Hal adamlarına atış talibi de yaptırmaya başlamıştı. Hedef içinde denize bir fıçı atılıyordu. Hal daha sonra silah dolabından kılıçlar çıkardı ve Aboli ile Daniel vasıtasıyla adamlara bunların eğitimini yaptırttı. Kılıçla çalışılırken Tom da vardiyasının öbür üyeleriyle birlikte çalıştı. Koca Daniel ise onu defalarca arkadaşlarının karşısına geçirerek bir stilin nazik noktalarını diğerlerine gösterdi. Hal adamlarını özenle seçmişti. Neredeyse hepsi daha önce dövüşmüşlerdi. Tabanca, kılıç, kargı ve balta kullanmakta, top ateşlemede deneyim sahibiydiler. Aradan 2-3 hafta geçince bunun o zamana dek emrinde bulunmuş dövüşçü mürettebatlar içinde en iyisi olduğunu anladı. Bu nitelikleri ise çok özeldi. Hal bunu tarif etmekte zorlanıyor, sadece şevk olarak niteleyebiliyordu. Hepsi de avlarının kokusunu almaya çalışan av köpekleri gibiydi. Hal bu yüzden onlarla seve seve bir savaşa gidebileceğini hissediyordu. Madeira ve Kanarya adaları doğudaki ufkun ötesinde çoktan gözden kaybolmuştu. Ama onlar sakin kuşakta ilerledikçe giderek yavaşlıyorlardı. Bazen günlerce hareketsiz kalıyorlar, yelkenler direklerden cansız şekilde sarkıyordu. Etraflarındaki okyanusun yüzeyi cam gibi düzdü. Suların cilalanmış görünümünü sadece sargasso yosunu kümeleri ve yüzeye değerek geçen uçan balıkların yarattığı çırpıntı bozuyordu. Güneş de kötü niyetli ve acımasızdı. Hal bu sinir bozucu enlemlerde mürettebata musallat olabilecek huzursuzluğun onların canlılıklarını ve kararlılıklarını nasıl tüketebileceğini biliyordu. Adamlarının bu can sıkıntısı ve umutsuzluk batağına saplanmamaları için elinden geleni yaptı. Her gün savaş egzersizleri sona erdikten sonra güverteden ana direğin tepesine ve tekrar aşağıya bir tür bayrak yarışı düzenliyor, bir vardiyayı ötekiyle yarıştırıyordu. Tom'la Dorian bile Tom'un Beauty veletleri adını yakıştırdığı Agnes'la Sarah'ın neşeli ciyaklamalar arasında bu yarışlara katılıyorlardı. Bir süre sonra Hal her iki geminin marangozları ile ikinci kaptanlarına filikalara oturakları geçirmelerini emretti. Filikalar suya indirildi ve bu kez Seraf'tan bir ekip iki geminin etrafındaki bir parkurda Yeoman'dan bir ekiple yarıştı. Kazanan filika için ödül kırmızı bir kurdele ve fazladan bir romdu. Kırmızı kurdele birinci yarıştan sonra Seraf'ın civatasına bağlandı. Ardından iki geminin ekipleri arasında el değiştirdikçe bir şeref simgesi haline geldi. Hal Kırmızı Kurdele'nin kazanılışını kutlamak için Yeoman'dan Edward Anderson'ı kış kamerasında akşam yemeğine davet etti. Bay Walsh yemekten sonra bir konser verilmesini önerdiğinden oğullarını da davete dahil etti. Gençler de eğlenceye katkıda bulunacaklardı. Walsh flüt, Guy gitara çalacak, olağanüstü bir sesi olan Dorian ise şarkı söyleyecekti. Hal konuklarına en iyi bordo şarabından ikram etti. Yemek gürültülü ve dostça bir hava içinde geçiyordu. Konukların fazlalığı nedeniyle oturacak yer çok azdı. Hal herkesi sessizliğe davet edip Bay Walsh'tan konsere başlamasını isteyince müzikle ilgisi olmayan Tom kendini tabure üstünde bir kenara itilmiş buldu. Gündüz mekanını babasının yatağının bulunduğu bölümden ayıran oymalı paravanın arkasında kaldığından kameradakiler tarafından görülemiyordu. Walsh'la Guy aralarında Green Sleeves ve Spanish Ladies'de bulunan birkaç eski parçayla konserlerine başladılar. Bütün dinleyicilerin aksine Tom o kadar sıkılmıştı ki arkasında oturduğu paravanın tahta çerçevesine kamasıyla adının baş harflerini kazımaya başladı. Walsh, şimdi de Bayan Caroline Beatty ile Bay Dorian Courtney'i dinleyeceğiz diye bildirdi. Caroline ayağa kalktı ve sıkışıklığın arasından güçlükle geçerek kameranın Tom'un oturduğu yerine ulaştı. Delikanlıya o soğuk bakışlarından birini fırlattıktan sonra ona yarı arkasını döndü ve karşı duvarın önünde duran Dorian'a bakmak için kalçasını oymalı paravana dayadı. Purcell'in bir aryasıyla resitallerine başladılar. Caroline'in sesi biraz ağdalı olmakla beraber net ve tatlıydı. Dorian ise doğal bir coşkuyla şarkı söylüyordu. Melek yüzlü küçük çocuğun hançeresinden yükselen ilahi sesler onu dinleyenlerin gözlerini yaşarttı. Tom bu arada kendisine klostrofobi hissettiren sıcak kameradan kaçmak için kıvranıyordu. Güvertede yıldızların altında olmaya, top kundaklarından birinin arkasında Daniel'la veya Aboli'yle ya da her ikisiyle birlikte olup onların ileride kendilerini bekleyen vahşi ülkeler ve gizemli okyanuslar hakkındaki öykülerini dinlemeye can atıyordu. Ama kapana kısılmıştı. Derken Caroline'ın tiz bir nota söyleyeceği zaman parmak uçları üstünde kalktığına dikkat etti. Etekliği bu arada yükselerek ayak bileklerini ve baldırlarının arkasını ortaya çıkarıyordu. Tom'un can sıkıntısından eser kalmadı. Kızın zarif iskarpinlerin içindeki ayakları çok biçimliydi. Lacivert çoraplar giymişti ve ayak bilekleri baldırlarının kıvrımıyla nefis bir çizgi oluşturuyordu. Tom'un eli hemen hemen kendiliğinden cebinden çıktı ve o ayak bileklerinden birine uzandı. ''Sen deli misin?'' diye kendi kendine sordu. Büyük bir çaba harcayarak ona dokunmaktan kendini alıkoydu. Ona parmağımı bile değdirsem kıyametleri koparır diye düşünüyordu. Caroline delikanlının hemen önündeydi. Delikanlıya öylesine yakındı ki onun grubun kalan bireylerini görmesini engelliyordu. Kameradaki bütün bakışların Dorian'a çevrili olduğunu biliyordu. Tam elini çekmeye, onu cebinin derinlerine sokmaya hazırlandığı sırada kızın kokusu burnuna çarptı. Odadaki öbür güçlü kokuların, cızırdayan domuz eti, lahana, şarap ve babasının pürosunun kokularının arasında Caroline'ın vücudunun sıcak genç kız kokusu burnuna dolmuştu. Kalbi tıpkı bir yumruk gibi sıkışmıştı. Dayanılmaz bir arzu duyuyordu. Dudaklarına kadar yükselen iniltiyi zor bastırdı. İskemlesinin üstünde öne eğildi ve kızın ayak bileğine dokundu. Parmak uçları onun mavi çoraplarına hafifçe dokunmuştu sadece. Hemen sonra elini hızla çekti ve kız öfkeyle kendisine doğru dönerse masumiyet numarası yapmaya hazırlandı. Caroline o sırada bir tek nota bile atlamadan Dorian'ın şarkısına katıldı. Tom onun en küçük bir tepki bile göstermemesine şaşırmıştı. Yine uzandı ve bu kez iki parmağını kızın ayak bileğine dokundurdu. Caroline ayağını kıpırdatmadı ve tatlı sesiyle şarkıya devam etti. Delikanlı onun ayağını okşadı, sonra parmaklarıyla ayak bileğine sarıldı. Bu o kadar küçük, öylesine kadınsı bir ayaktı ki Tom kalbindeki baskıdan göğsü patlayacakmış gibi oldu. Lacivert çorabın pırıl pırıl ipeksi bir dokunuşu vardı. Tom bu kez parmaklarını kızın baldırlarının kıvrımı üstüne dolaştırarak bu sıcak dokunuşun keyfini çıkardı. Böylece çorabın yukarısına ve onu kızın dizinin altında sıkıştıran kurdelenin fiyonguna ulaştı. Bu noktada bir duraklama geçirdi. Aynı anda da şarkı iki genç sesin düetiyle coşkulu bir biçimde son buldu. Bir anlık sessizlikten sonra alkışlar ve bravo bağırışları patladı. Hemen arkasından "İsteriz, bir tane daha söyleyin" istekleri birbirini kovalamaya başladı. Patırtı arasında Hal sesini duyurdu. "Bayan Caroline'ı daha fazla yormayalım, bizi yeterince sevindirdi." Caroline'ın koyu bukleleri omuzlarının üstünde hopluyordu. "Beni yormuş değilsiniz Sir Henry, aksine sizlere hoşça vakit geçirtebiliyorsam çok sevinirim. Ne dersin Dorian, onlara bir de sevgilim Durham kentinde oturuyor da söyleyelim mi?" Dorian biraz isteksiz bir tavırla "Niçin olmasın?" dedi. Caroline de güzel ağzını açarak şarkıya başladı. Tom elini kıpırdatmamıştı, parmakları şimdi çorabın yukarısında kızın dizinin arkasındaki yumuşak deriyi okşuyordu. Caroline şarkıya devam etmekteydi. Sesi de sanki kuvvetlenmiş, duygu yükü artmıştı. Bay Walsh flütünün tonlarıyla onayını dile getiriyordu. Tom Caroline'ın önce bir dizini sonra ötekini okşadı. Kızın eteğini kaldırmış, parmak uçlarının altında yumuşak ve sıcak olan parlak cildine bakıyordu. Caroline'ın bağırmayacağı ve onu odadakilere suçlamayacağı artık belli olduğundan cesareti artmıştı. Tom parmaklarını daha yükseğe kaldırdı. Kızın uyluğunun arkasında dolaştırmaya başladı. Caroline'ın titrediğini hissediyordu ama sesi hala sakindi ve şarkının tek kelimesini kaçırmıyordu. Tom bulunduğu köşeden masanın altında babasının ayağının şarkının ritmiyle tempo tuttuğunu görebiliyordu. Hal'in bu kadar yakın olduğunu bilmek ve davranışının içerdiği tehlike delikanlının heyecanını arttırmıştı. Caroline'ın sıkı ve yuvarlak poposunun başladığı kata ulaşınca parmakları titremeye başladı. Genç kız eteklerinin altına hiçbir şey giymemişti. Tom'un parmakları da poposunun kıvrımını izleyerek iki sıcak yarım küreyi ayıran derin dikey yarığa ulaştı. Delikanlı parmaklarından birini Caroline'ın uyluklarının arasına kaydırmaya çalıştı. Ama kız bacaklarını birbirine yapıştırmış, bacak kasları taş gibi sertleşmişti. Tom sonunda çabalamaktan vazgeçti. Bunun yerine kızın sıkı küçük popo yaralarından birini avuçlayarak hafifçe sıktı. Caroline mısrağının sonunda tiz bir ses çıkararak konumunu hafifçe değiştirdi. Minik ayaklarını ayırarak poposunu Tom'a doğru uzatmıştı. Uyluklarını da birbirinden ayırmıştı. Tom bir deneme daha yapınca aralarındaki ipek gibi yumuşak kürkü hissetti. Caroline delikanlının işini kolaylaştırmak ister gibi küçük bir hareket daha yaptı. Sonra yine hareket ederek elini sanki yönlendirdi. Hizmetçi Mary Tom'a o sihirli sert yumruyu nerede bulacağını göstermişti. Tom şimdi bunu arıyordu. Caroline ise bütün vücudunu müziğin nameleriyle birlikte hafifçe hareket ettiriyor, kalçalarını kıvırıyordu. Gözleri parıldamış, yanakları da kızarmıştı. Bayan Beatty kızının hiç bu kadar büyüleyici olmadığını düşünüyor, bakışını etrafındaki erkeklerin yüzünde dolaştırıyor, onların gözlerinde okuduğu hayranlık kadını gururlandırıyordu. Şarkı doruk noktasına ulaşırken Dorian bile o son notaların güzelliğiyle boy ölçüşmek için kendini zorlamak zorunda kaldı. Nameler bütün kamerayı doldurmuş, şarkı sona erdikten sonra bile sanki havada asılı kalmıştı. Caroline görkemli bir tropika orkidesi gibi eteklerini ve iç eteklerini yayarak alnını yere değdirircesine derin bir reveransla dinleyicilerinin önünde eğildi. Bütün erkekler tepedeki kirişlerin altında eğilmek zorunda kaldıkları halde onu alkışlamak için ayağa fırlamışlardı. Caroline başını kaldırdığında dudakları titriyordu. Yanakları da duyduğu heyecanın etkisiyle döktüğü yaşlardan ıslanmıştı. Annesi oturduğu yerden fırladı ve onu kucakladı. "Yavrum, harikaydın, harika. Bir melek gibi şarkı söyledin ama çok da yoruldun. Ferahlamak için yarım kadeh şarap içebilirsin." Caroline övgü ve hayranlık ifadeler arasında yerine döndü. Kızcağızın her zamanki sakin ve içine kapanık halinden eser kalmamış, etrafındaki konuşmalara büyük bir neşe ile katılmaya başlamıştı. Bayan Beatty çekilip beyleri pipoları, puroları ve porto şaraplarıyla baş başa bırakmanın zamanının geldiğini bildirince genç kız itiraz etmeyip annesini izledi. Oradakilere veda ederek kameradan çıkarken Tom'un bulunduğu yöne bakmadı bile. Tom köşedeki iskemlesine oturarak tepesindeki tavana bakışını dikti. İlgisiz gözükmeye çalışıyor idiyse de iki elini ceplerinin dibine sokmuştu ve heyecanının fiziksel belirtisini kimsenin fark etmemesi için çaba harcıyordu. Delikanlı o gece neredeyse uyuyamadı. Bir yanında Dorian, öbür yanında Guy olduğu halde döşeğinin üstünde yatıyor, güverteye serilmiş mürettebatın horlamalarına, homurtularına ve mırıltılarına kulak veriyordu. Kıç kamarasındaki olayın ayrıntılarını, her dokunuş ve hareketi, kızın kokusunu, onu okşarken kızın şakıyan sesini, en gizli yerlerinin yumuşaklığını ve sıcaklığını hayalinde tekrar tekrar yaşıyordu. Bay Walsh'un kamerasında yine Caroline'la beraber olacağı ertesi günü düşünürken kendini zor zapt ediyordu. Hepsi kitaplarının üstüne eğilip Bay Walsh'un dayanılmaz monologlarına kulak verecekleri halde Tom Caroline aralarında geçenlerin muazzam anlamını doğrulayacak bir bakış ya da dokunuş bekleyecekti. Genç kız ertesi gün önünde ciyaklayan kız kardeşleriyle Bay Walsh'un kamerasına girince Tom'u görmezlikten geldi ve doğruca Bay Walsh'un yanına yürüdü. ''Sandalyemin durduğu yere ışık gelmiyor.'' dedi. ''Acaba yerimi değiştirip Guy'ın yanına oturabilir miyim?'' ''Tabii ki küçük hanım.'' Caroline'ın çekiciliğine hiç de lakayt olmayan Walsh hemen kabul etti. ''Tom'un yanında rahat olmadığınızı bana daha önce söylemeliydiniz.'' Guy genç kıza yer açmak için sırada istekli bir tavırla öteye kaydı. Ama Tom fena bozuldu. Daracık kamerada bakışını genç kızın üstünden ayırmayarak onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Bununla birlikte Caroline tüm dikkatini dersine yoğunlaştırmıştı ve başını kaldırmadı. Sonunda Bay Walsh bile Tom'un bu garip davranışını fark etti. ''Seni yoksa deniz mi tuttu?'' diye sordu. Böyle bir suçlamayla karşılaşmak Tom'u hem şaşırtmış hem de kızdırmıştı. ''Hayır, çok iyiyim efendim.'' dedi. ''Walsh, öyleyse demin söylediklerimi tekrarla.'' diye önerdi. Tom düşünceli bir tavırla çenesini kaşıdı. Aynı zamanda masanın altında Dorian'ın ayağını tekmelemişti. Çocuk hemen ağabeyinin imdadına koştu. ''Tautolojiden bahsediyordunuz efendim.'' ''Walsh, teşekkür ederim Dorian. Seninle değil ağabeyinle konuşuyordum.'' diye onu susturdu. Tom'a tenkitle baktı. Zeki bir çocuğun kendi potansiyelinden yararlanmaması onu daima kızdırırdı. ''Şimdilik kurtarıldığına göre bizi belki bu kelimenin anlamı konusunda aydınlatırsın.'' Tom konuştu. ''Tautoloji, daha önceki bir cümlede açıklanmış olan bir anlamın gereksiz yere tekrarlanmasıdır.'' Walsh düş kırıklığına uğramış görünüyordu. Onun cehaletini ortaya çıkarıp emsallerinin yanında küçük düşmesini istemişti. ''Bilgiçliğinle beni şaşırtıyorsun.'' dedi. ''Şimdi bize bir tautoloji örneği vererek bilgini biraz daha kanıtlamak ister misin?'' Tom şöyle bir düşündü. ''Pedantik bir pedagog nasıl? Ya da öğretemeyen bir öğretmen?'' Dipnot, pedantik, bilgiçlik taslayan. Dorian bir kahkaha atarken Guy başını kaldırıp gülümsedi. B.T. veletleri söylenenlerin tek kelimesini bile anlayamamışlardı. Ama Bay Walsh'ın kıpkırmızı olduğunu, kollarını göğsünde çaprazlayan Tom'un ise yüzünde bir zafer gülümseyişinin belirdiğini görünce, mabutlarının bir kez daha karşısındakine baskın çıktığını anladılar ve neşeyle kıkırdadılar. Yalnız Caroline başını kaldırmaya dahi gerek görmeden yazmasını sürdürdü. Tom şaşırmış ve gücenmişti. Aralarında sanki hiçbir şey geçmemişti. Bay Walsh'la yaptığı eskrim talimleri de genç kızı etkilemeyince onu etkilemenin başka yollarını denedi. Caroline güvertede olunca gücünün tüm sınırlarını zorluyor, Grandi direğindeki yeni marifetleriyle dikkatini çekmeye çalışıyordu. Kendisinden kıdemli denizcilerin başarılarını taklit ediyor, ellerini başının üstüne koyarak serenin üstünde Iskalarya'daki yerine koşuyor ya da mizana Gabia istiralyasından hiç durmadan aşağı kayıyor, kaba kenevir ipin avuçlarını sıyırmasına aldırış etmeden çıplak ayaklarıyla kızın yakınına atlıyordu. Fakat Caroline ona bir kere olsun bakmadan uzaklaşıyordu. Genç kız Guy'la Dorian'a, hatta Bay Walsh'a karşı son derece yakın davranıyordu. Perde farklarını seçemeyen Tom müzik çalışmalarının dışında kalıyor, Caroline'da Guy'ın arkadaşlığından fazlasıyla zevk alıyor görünüyordu. İki ders sırasında bile kafa kafaya verip bir şeyler fısıldaşıyorlar, Bay Walsh'ın onları susturma çabaları da bir işe yaramıyordu. Tom yine böyle bir ders zamanı ikisine de çıkışmıştı. ''Bir trigonometri problemi üzerinde çalışıyorum. İkiniz durmadan gevezelik ettikçe düşünemiyorum.'' Bunun üzerine Bay Walsh düşmanca gülümseyip, ''En yoğun sessizlik anlarında bile senin daha verimli düşünebildiğinin farkında değildim.'' dedi. Caroline bu sözleri duyunca çıngıraklı bir kahkaha atıp bir şakayı paylaşır gibi Guy'ın omzuna yaslanmıştı. Tom'a savurduğu bakış ise başlı başına bir meydan okuyuştu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 84.